Ayrım 19, sayfa 161. Moraran semaver, kör kütük sarhoş birine benziyordu. Üstüne su dökünce ıslığımsı bir ses çıkararak hüzünle yere yığıldı. Kapı zilinin çalındığını duydum. Gidip açtım. Yaşlı kadın semaverin hazır olup olmadığını sorunca ters bir karşılık verdim. Hazır. Sanırım bunu korku ve şaşkınlığın etkisiyle ağzımdan kaçırmıştım. Ama onlar kendileriyle eğlendiğimi düşündüler. Cezam böylece ikiye katlanmış oldu. Acımasızca bir dayak yedim. Yaşlı kadın bir demet çam dalıyla dövdü. Canım pek yanmadı ama elime çok sayıda çam iğnesi saplandı. Akşam olurken sırtım yastık gibi şişmişti. Ertesi gün öğleden sonra patron beni hastaneye götürmek zorunda kaldı. Gülünecek derecede uzun boylu ve şişman biri olan doktor beni muayene ettikten sonra sakin, boğuk bir sesle "Bu kamçılama işini polise bildirmek zorundayım," dedi. Patron kızarıp bozardı, ayakları birbirine dolandı, yumuşak bir sesle doktora bir şeyler söylemeye başladı. Ama doktor patronun omuzları üzerinden bakarak kısaca kestirip attı.
"Hayır, buna göz yumamam."
Sonra bana dönüp sordu. "Şikayetçi misin?" Korkunç canım yanmasına karşın "Hayır," dedim. "Ama beni bir an önce iyileştirirseniz daha iyi olur." Beni başka bir odaya aldılar. Bir masaya yatırdılar. Doktor serinliği hoşuma giden bir cımbızla iğneleri çıkarmaya başladı. Bir yandan da benimle şakalaşıyordu.
"Derin iyi benzetmişler derini. Artık su geçirmezsin."
Beni dayanamayacağım kadar çok gıdıklayan çam iğnelerini çıkarma işini bitirince
"42 iğne çıkardım arkadaşım," dedi. "Bunu unutma. İşte sana övüneceğin bir şey. Pansuman için yarın aynı saatte gel. Seni sık sık döverler mi böyle?"
Bir an düşündükten sonra yanıt verdim. "Önceleri daha çok döverlerdi." Doktor kahkahayla güldü.
"Her şey düzeliyor arkadaşım, her şey."
Beni almaya geldiği zaman patronuma "Lütfen alın onu," dedi.
"Düzeltildi ve onarıldı. Yarın bize gönderin de pansuman yapayım." "Bu işi gülünç yanından baktığı için şanslı sayılırsınız."
Dönüşte arabada otururken patron bana döndü.
"Beni de döverlerdi Peşkov. Ne yaparsın işte? Çocukken ben ne kadar dayaklar yedim. Hiç değilse ben sana acıyorum. Oysa bana kimse acımazdı. Hiç kimse. Dünya arı kovanı gibi insan kaynıyordu ama bana acıyacak bir piç yoktu işte. Ah, yaban eşekleri ah."
Yol boyunca sövüp saydı. Ona acıyordum. Benimle insanca konuştuğu için onu cana yakın buluyordum. Eve döndüğümüzde beni isim günüm kutlanıyormuş gibi karşıladılar. Kadınlar doktorun beni nasıl tedavi ettiğini, neler söylediğini tüm ayrıntılarıyla anlatmam için ütelediler. Beni dinlerken göğüs geçiriyor, dudaklarını kemiriyor, gözlerini kırpıştırıyorlardı. Onların hastalıklı, acılı ve iğrenç olan her şeye karşı gösterdikleri yoğun ilgi beni aşırı derecede şaşırtıyordu. Resmen şikayetçi olmayışıma çok sevindiklerini görüyordum. Bunu fırsat bilerek makasların karısından ödünç kitap almama izin vermelerini istedim. Bu isteğimi geri çevirmediler. Yalnız yaşlı kadın şaşkın şaşkın bağırdı. "Ah, küçük şeytan ah!" Ertesi gün makasların karısının karşısında dikiliyordum. Kadın sıcak bir sesle "Bana senin hasta olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını anlattılar," dedi. "Nasıl da uyduruyorlar." Yanıt vermedim. Gerçeği söylemeye utanıyordum. Bu korkunç ve kaba saba davranışları bilecek de ne olacaktı? Onun herkesten farklı olmasının olağanüstü güzel bir şey olduğunu düşünüyordum. Yeniden Duma Peren'in, Ponson'un du Terel'in, Montepin'in, Zakkoni'nin, Gaborino'nun, Aymard'ın ve Boygos Bey'in kalın ciltli kitaplarını okumaya başladım. Bu kitapları birbiri ardından yutarcasına çabuk okuyordum. Bu kitaplar benim gözümü gönlümü açıyordu. Olağanüstü bir yaşamın parçası olduğumu hissediyor, tatlı bir rahatsızlık duyuyor, aynı zamanda saldırganlaşıyordum. Ev yapımı kandilim yine tütüyor ve ben bütün gece boyunca sabaha kadar gözlerim acıyıncaya kadar okuyordum. Yaşlı kadın sevgiyle uyarıyordu. Dur bekle hele, kitap kurdu. Göz bebeklerin pırtlayınca asıl o zaman görürsün. Ama yine de kitaplarda geçen karma karışık işlerin ilginçliğine karşın, bütün o olayların farklılığına, ülkelerin ve kentlerin çekiciliğine karşın bu öykülerde aslında hep aynı konudan söz edildiğini çok geçmeden anladım. Kötü insanların ezdiği iyi insanlar mutsuzdu. Kötü insanlarsa mutlu ve daha akıllıydı. Ama ne oluyorsa oluyor, eninde sonunda kötüler yeniliyor, iyiler zafer kazanıyordu. Tüm erkeklerin ve kadınların aynı sözcüklerle konuştukları aşktan gına gelmişti. Bu konuşmalar yalnızca korkunç tek düze olduğu için canımı sıkmıyor, aynı zamanda bende bir takım kuşkular da uyandırıyordu. Daha ilk sayfalarda kimin yenip kimin yenileceğini görebiliyor, sonraki bölümde olaylar açıkça, geliştikçe sonunu düş gücümün yardımıyla kestirmeye çalışıyordum. Böyle zamanlarda kitabı bırakır ve bir aritmetik problemini çözercesine kafa yorar, hangi kahramanın cennete kavuşacağını, hangisinin cehennemin dibini boylayacağını anlardım. Ama bütün bunların ardından zaman zaman beliren canlı ve anlamlı bir gerçeğin, değişik bir yaşamın ve değişik ilişkilerin bulunduğunu da görebiliyordum. Parisli arabacıların, işçilerin, askerlerin ve bütün o kuru kalabalığın, Nijni'dekilerle, Kazan'dakilerle ve Perun'dakilerle aynı olmadığı açıkça anlaşılıyordu. Onlar patronlarına karşı daha gözü pek konuşuyor, akrabalarıyla daha yumuşak ilişkiler kuruyordu. Öykülerdeki asker tanıdığım hiç kimseye benzemiyordu. Ne Sidorov'a ne gemideki Viyatkalı askere, özellikle de Ermokin'e hiç ama hiç benzemiyordu. O asker bütün bu üçünden de daha büyük bir insandı. Onda Sumuri'yi andıran bir şeyler vardı ama Sumuri gibi kaba saba ve hayvansı değildi. Bir başka öyküdeki bakkal tanıdığım tüm bakkallardan daha iyiydi. Rahipler de başkaydı. İnsanlara daha içten, daha sevecen davranıyorlardı. Kitaplarda tanımlandığı kadarıyla yabancı ülkelerde yaşam genel olarak benim bildiğimden daha kolay, daha güzel ve daha ilginçti. Yabancı ülkelerde insanlar sık sık ve vahşice dövüşmüyor, Viyatkalı askerlere yaptıkları gibi başkalarıyla acımasızca alay etmiyordu. Ve oralarda insanlar yaşlı kadın gibi Tanrı'ya hırsla dua etmiyordu. Özellikle dikkat ediyordum ki yazarlar açgözlü, kötü, aşağılık insanları resmederken o açıklanamaz zulmü, o iyi tanıdığım ve sık sık gördüğüm aşağılama tutkusuna değinmiyorlardı. Kitaplardaki kötü insanların zalim olmak için bir takım nedenleri vardı. Onların niçin böyle oldukları her zaman anlaşılabilir bir şeydi. Ama ben kendi yaşamımda amaçsız ve anlamsız zulümlere tanık oluyordum. Bu zulümler hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin yalnızca katkısız bir zevk almak için zulmediliyordu. Okuduğum her kitap Rus yaşamıyla yabancı ülkelerin yaşamı arasındaki uçurumu daha da derinleştiriyor. Bu durum beni durmadan rahatsız ediyor. Okuna okuna köşeleri kıvrılmış bu sarı sayfaların doğruluğuna kuşkuyla bakmama neden oluyordu. Ve birdenbire Goncourt'un Zemgano Kardeşler adlı romanı geçti elime. Kitabı bir gecede bir oturuşta okudum. Daha önce hiç kapılmadığım bir şaşkınlıkla bu yalın ve acıklı öyküyü yeniden okumaya başladım. İlk bakışta sürükleyici ve çarpıcı hiçbir yanı yoktu. Daha ilk sayfalarda bana azizlerin yaşamı gibi yavan ve ciddi göründü. Kesin ve süssüz dili ilk anda canımı sıkacak kadar şaşırttı beni. Ama özlü sözcükleri, derli toplu cümleleri yüreğime öylesine kolaylıkla işliyor, akrobat kardeşlerin acıklı öyküsünü öylesine güzel anlatıyordu ki, okurken hayranlıktan ellerim titriyordu. Talihsiz sanatçının kırık bacaklarıyla, erkek kardeşimin o çok sevdiği sanatla gizli gizli uğraştığı tavan arasına çıkışını okurken hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu olağanüstü kitabı makasların karısına geri verirken bana buna benzer bir kitap daha vermesini istedim. Gülümseyerek sordu. Buna benzer bir kitap derken nasıl yani? Bu gülümseme beni mahcup etmişti. Aslında ne istediğimi anlatamadım. Sonra o bana, bu sıkıcı bir kitap dedi. Biraz dur da ben sana daha başka bir şey, daha ilginç bir şey vereyim. Birkaç gün geçtikten sonra bana Greenwood'un küçük bir hırpaninininin gerçek öyküsünü verdi. Bu başlığa biraz alınmıştım ama ilk sayfalar beni sevinçle gülümsetti. Bu sevinç gülümsemesiyle kitabı sonuna kadar kimi sayfaları 2-3 kez yeni baştan okudum. Demek başka ülkelerdeki çocukların yaşamı da çok zordu. Ama ne olursa olsun benim yaşamım hiç de o kadar zor değildi. Öyleyse kendimi yiyip bitirmem için bir neden yoktu. Greenwood kendimi daha güçlü hissetmeme yol açtı. Bundan bir süre sonra da elime geçer gerçekten doğru bir kitap, Egun Grandet geçti. Yaşlı Grandet bana tıpatıp büyük babamı anımsatıyordu. Kitabın çok kısa oluşuna üzüldüm ama içinde böylesine çok gerçek barındırışına şaşırdım. Gerçek yaşamda çok iyi tanıdığım ve son derece can sıkıcı bulduğum bu gerçekler kitapta son derece yumuşak ve aydınlatıcı bir ışıkla yansıtılmıştı. Goncourt'un dışında o zamana kadar okuduğum tüm yazarlar tıpkı patronumla karısı gibi insanları bir takım katı yargılarla kıyasıya eleştiriyordu. Bunlar sık sık bende suçlulara karşı yakınlık, iyilere karşıysa rahatsızlık uyandırıyordu. Bir insanın irade ve akıl gücünü alabildiğine harcamasına karşın bir türlü istediğine kavuşamadığını görmek çok acıklıydı. İyi insanlar başından sonuna kadar onların önünde yıkılmaz taş sütunlar gibi dikiliyordu. Bütün kötüler ve kötülükler eninde sonunda bu taş sütunlara çarparak paramparça oluyordu. Ama yine de bu sütunlara karşı herhangi bir yakınlık duyamıyordu. Kuşkusuz bir duvar ne denli güzel ve sağlam olursa olsun, bu duvarın ardındaki ağaçtan elma koparmak isteyen biri o duvara asla hayranlıkla bakmazdı. Yaşamdaki en değerli şeylerin bu sağlam erdem duvarının ardında bir yerde gizli bulunduğuna enik konu aklım yatmaya başlamıştı. Goncourt'ta, Greenwood'da, Balzac'ta kötü ya da iyi insanlar yoktu. Onlarda yalnızca olağanüstü gerçek, sıradan insanlar vardı. Onların söylediği ve yaptığı şeyler başka türlü söylenip yapılamazdı. Bundan hiç kimse kuşku duyamazdı. Böylece iyi ve doğru dürüst bir kitabın ne büyük bir sevinç olduğuna anlamış oldum. Ama böyle kitapları nasıl bulacaktım? Makasların karısı bu konuda bana yardımcı olamazdı. İşte bu iyi bir kitaptır diyerek bana Arsène Hosse'nin Kan, Altın ve Gül Dolu Ellerini, Velot, Paul de Kock, Paul Feval'ın romanlarını öneriyordu. Ama yine de bu kitapları bir solukta okumaktan geri kalmıyordum. Makasların karısı Marryat ve Werner'in bana çok sıkıcı gelen romanlarını beğeniyordum. Spergengen'den hoşuma gitmedi ama Auerbach'ın öykülerini sevdim. Sue ve Hugo'yu ilginç bulmuyordum. Walter Scott'u onlara yeğliyordum. Tıpkı olağanüstü Balzac gibi kitaplar beni sevindirsin, coştursun istiyordum. Hem artık Dresden biblosunu andıran bu kadından gittikçe daha az hoşlanmaya başlamıştım. Onu ziyarete gidişimde hep temiz bir gömlek giyiyor, saçlarımı tarıyor, üstüme başıma çeki düzen vermeye çalışıyor ama pek başarılı olamıyordum. Görünüşümdeki bu değişikliği fark etmesini, yüzümdeki sırıtmayı, o bayramlık gülümsemeyi bırakıp benimle daha içten ve dostça konuşmasını bekliyordum. Ama o gülümseyerek yorgun ve hastalıklı sesiyle soruyordu. Kitabı bitirdin mi? Beğendin mi? Hayır. Güzel kaşlarını hafifçe yukarı kaldırıp bana bakıp göğüs geçiriyor ve o çok iyi bildiğim burundan gelme sesiyle konuşuyordu. Acaba neden beğenmedin? Bu konuyu daha önce okumuştum. Hangi konuyu? Aşk konusunu. Gözlerini kısarak tatlı tatlı gülüyordu. Ah, ama tüm kitaplar aşkı konu eder. Geniş bir koltuğa oturmuş, kürklü terlikler içindeki minik ayaklarını sallıyor, belli belirsiz esniyor, açık mavi geceliğine sarınarak pembe parmaklarıyla dizlerinin üstünde durmakta olan siyah ciltli kitabı tıpırdatıyordu. İçimden ona sormak geliyordu. Niçin bu daireden taşınmıyorsunuz? Subaylar hala size notlar yazıp duruyor ve hala arkanızdan gülüyorlar. Ama bunu söylemeyi göze alamıyordum. Elimde aşk konusunda kalın bir kitap, içimde acı bir düş kırıklığıyla oradan ayrılıyordum. Avluda onun için daha haince, daha aşağılayıcı şeyler söylemeye başlamışlardı. Çirkin ve kesinlikle aslı astarı olmayan bu koca karı masallarını işitmek beni allak bullak ediyordu. Ama yanına uğradığımda ya da onun küçük, keskin gözlerini, bir kedi gibi çevik, ufak tefek bedenini, güleç yüzünü görünce acıma ve kaygılarım bir duman gibi uçup gidiveriyordu. İlkbaharda apar topar ayrılıp gitti. Birkaç gün sonra da kocası taşındı. Yeni kiracının taşınmasını bekleyen boş daireyi görmeye gittim. Çıplak duvarları asılı tabloların dört köşe izleriyle, eğri çivilerle ve çivi delikleriyle kaplıydı. Yerde boyalı döşemenin üzerinde renkli kumaş ve kağıt parçaları, yırtık ilaç kutuları, parfüm şişeleri ve büyük parlak bronz bir iğne vardı. Yüreğim cız etti. Makasların ufak tefek karısını bir kez daha görmek, ona ne denli gönül borcu duyduğumu anlatmak istedim. 10. Bölüm. Makasların karısı gitmeden önce patronumun alt katındaki daireye küçük bir kızı ile kehribar ağızlığıyla habire sigara tüttüren gri saçlı, yaşlı bir annesi olan siyah gözlü genç bir kadın taşındı. Kadın son derece güzeldi. Gururlu ve buyurgan bir havası vardı. Sesi derin ve hoştu. Sanki insanlar çok uzaktaymış da göremiyormuş gibi herkese gözlerini kısarak tepeden bakıyordu. Neredeyse her gün Tüfyabev'in adındaki esmer bir asker kapısının önüne ince bacaklı doğru bir at getiriyor. Kadın çelik rengi kadife giysisi, beyaz eldivenleri ve sarı çizmeleriyle kapıdan görünüyordu. Bir eliyle eteğini ve sapı leylak rengi taşla bezeli bir kamçıyı tutuyor, öbür eliyle atın ağzını burnunu sevgiyle okşuyordu. At, ateşli gözlerini kısarak kadına bakarken tüm vücudu titriyor, çiğnenmiş toprağı yavaşça eşeliyordu. Kadın, atın güzel bir yaya benzeyen boynunu sıvazlarken okşayıcı bir sesle ''Robert, Robert'' diyordu. Sonra bir ayağını Tüfyabev'in dizine koydu. Çevik bir sıçrayışla eğere yerleşti. At gösterişli bir yürüyüşle toprak set boyunca ilerledi. Kadın eğerin üstünde sanki onun bir parçasıymış gibi büyük bir beceriyle oturuyordu. Her zaman yeni ve alışılmadık görünen ve insanın yüreğini hoş, sarhoş edici bir zevkle dolduran ender rastlanır güzellikte bir kadındı. Ona baktıkça Diana de Poitiers, Kraliçe Margot ve Mademoiselle La Valliere tarihsel romanlarının bütün o kadın kahramanları ve tüm diğer güzeller ona benziyor olmalılar diye düşünürdüm. Çevresi sürekli olarak kentte konuşlanmış tümen subaylarıyla kuşatılmıştı. Akşamları onun evinde piyano, keman, gitar çalarlar, dans edip şarkı söylerlerdi. Bütün ötekilerden daha çok binbaşı Oryosov, kısa küçük bacaklarıyla kadının çevresinde dört dönerdi. Binbaşı, bir gemi ateşçisi kadar yağlı görünen, kırmızı suratlı, kır saçlı, şişman bir adamdı. Mükemmel bir gitaristti. Hanımefendinin sadık ve aciz kulu gibi davranırdı. 5 yaşındaki kıvırcık saçlı kızı da tıpkı annesi gibi çekici bir güzelliğe sahipti. Derin, maviş gözlerinin ağır başlı, sanki bir şey umuyormuş gibi sakin bir havası vardı. Bu ona bir çocuğa yakışmayacak kadar düşünceli bir görünüm kazandırıyordu. Büyük anne şaşı, şişman hizmetçi ve sıkıntılı, suskun Tüfyabev ile birlikte sabahtan akşama kadar ev işleriyle uğraşırdı. Çocuğun dadısı yoktu, kendi başına bırakılmıştı. Bütün bir gün boyunca kapının eşiğinde oynar ya da evin karşısındaki odun yığınlarının üstünde otururdu. Akşamları sık sık onunla oynamaya dışarı çıkardım. Giderek bu küçük kıza ısındım, çok geçmeden o da bana alıştı. Ona öyküler anlatırken kollarımda uyuyakalır, ben de onu yatağına kadar taşırdım. Bir süre sonra ben gidip de ona iyi geceler dilemeden yatağa yatmamakta ayak diretmeye başladı. Ben geldiğimde küçük, tombul elini ağır başlı bir tavırla uzatır ve
yayına kadar hoş kal, hoşça kal büyük anne, doğru mu söyledim?" derdi.
Büyük annesi ağzından ve sivri burnundan koyu mavi dumanlar üfleyerek "Tanrı seni korusun yavrum!" derdi.
Küçük kız dantel işlemeli battaniyesine sarınarak yinelerdi. "Ve Tanrı seni yayına kadar korusun. Ben artık uyuyacağım."
Büyük annesi düzeltirdi.
"Yarına kadar değil yavrum. Her zaman korusun."
"Ama yayın ile her zaman aynı değil mi?"
Yarın sözcüğünü seviyor, hoşlandığı şeyleri hep gelecek zamana çeviriyordu. Koparılmış çiçekleri ya da sürgünleri toprağa dikerken,
"Yayın bu bir bahçe olacak," derdi.
"Günün birinde yayın, ben kendime bir at satın alacağım ve bineceğim annem gibi."
Küçük kız çok akıllıydı ama pek gülmezdi. Canlı bir oyunun ortasında sık sık birdenbire dalıp damdan düşer gibi sorardı.
"Niçin rahiplerin saçları kadınlarınki gibi uzun?"
Isırganlar elini dalayınca parmağını gözdağı verircesine sallayarak onlara şöyle demişti.
"Sen görürsün. Tanrı'ya dua edeceğim. O seni öyle kötü yapacak ki. Tanrı herkese kötülük edebilir. Annemi bile cezalandırabilir."
Ayrım sonu. Sayfa 169.